Ayrım 12.
Pederimin şikayet ettiği ordu olabilir mi? Bu muazzam ordu, pederimin dediği gibi Moskov karşısında yenilmeye mahkum olabilir mi? Şimdi günahını almayayım. Bunları bana söylemedi. Bunları bahçede çardak altında sarı ağama söylüyordu. Ben kulak misafiri oldum. Pederim böyle şeyleri fakirle konuşmaz. Hele maneviyatımın kırılacağı endişesiyle bunun gibi bir şeyi fakire asla söylemezdi. Fakir böyle şeyleri bir tek sarı ağamla konuşabilirim. Oysa bu konuda farklı görüşte. Pederime Hotin'de esir düştüğünden beri Türklerden korkmuş. Türkler savaşta korkunç oluyor sabit. Hani boy boy desem o da değil. Bak baban neredeyse benim yarım kadar ama Hotin'de kılıncını boğazıma dayadığında ben onu bir dudağı yerde bir dudağı gökte dev gibi gördüm diyordu. İnşallah haklı olan sarı ağamdır. Velhasılı kelam bu ordu meselesinde kafam hayli karışık. Osmanlı bitti dediler. Karşıma derya gibi bir ordu çıktı. Kafam başka bir konuda da çok karışık. Allah yardımcım olsun. Hak erenler destekçim olsun. Ordu İstanbul'dan çıkar çıkmaz peşimiz sıra büyük bir fahişeler esnafı kalabalığının da geldiğini görüp hayrete düştüm. Bu mesleğin rezilliğini karakullukçuluğumda görmüştüm. Peki şimdi orduyu Hümayun'un peşinde ne işleri vardı? Fakat kimse onları kovalamıyor. Her gece çadırları fener ışıklarıyla şehrain gibi oluyor, fakirin yoldaşları harama uçkur çözmek için sıraya giriyordu. Bu kötü adet üstelik orta yerde tatbik ediliyor, kimse dönüp tektirde bulunmuyordu. Pederimle böyle şeyleri de konuşamazdım. Yusuf ağama sordum. Ağam bu durumun için kimse yasaklamıyor diye. Güldü. Sabit oğlum dedi. Daha pek toysun, anlamazsın. Gücendim. Gücendiğimi anlamış olacak ki izah yoluna girdi. Bak Sabit, bu rezaletin faydaları bile vardır. Erkek dediğin şehvete düşkün olur. Hele erkekleri orduya alır da bir araya getirirsen birbirlerini iyice azdırırlar. Şimdi bu azgınlar sürüsü bu çadırlara, alanın da verenin de memnun olduğu bu çadırlara gidecekleri yerde çevre köylere dağılsalar, reayanın namus ehli karısına kızına saldırsalar daha mı iyi olur? İzahı makul görünüyordu ama zayıf bir yanı vardı. Yusuf ağam peki neden nefislerine hakim olmazlar? Neden bize aşk olmadan meşk olmaz denildi de şimdi burada tam tersi oluyor diye sordum. İşte Sabit zurnanın zırt dediği yerde senin bu sorun dedi. Sen nazariyattan konuşursun oysa tatbikat burada. Yoldaşların kimdir, nasıldır burada tanıyacaksın. Yoldaşların nefislerine ne kadar hakim burada göreceksin. Kim nasihatlara uyuyor, kim uymuyor, şahit olacaksın. Burası er meydanıdır diye boşuna dememişler. Burada er kim onu göreceksin. Kişi burada sınanır. Burası hayatın mektebi, kişinin mihenk taşıdır. Onun için her şeyi fikrine nakşet. Çevrene olup bitenlere bak. Seyrine dal. Sonunda asla eskisi gibi olmayacaksın. Ha, memnun olursun ya da olmazsın. Keşke gördüklerimi görmese, duyduklarımı duymasaydım dersen artık geçmiş olsun. Büyüyorsun, büyümek böyle bir şeydir. Ben de bazen keşke büyümeseydim diyorum ama heyhat, hak erenlerin düzeni bu. İşte sen de büyüyorsun. Yusuf Ağa doğru söylüyordu. En azından fakir daha iyisini bilmiyordu. Onun dediği gibi yapacaktım. Hem Ahmet babamdan bu yalan dünyada yargıda bulunmanın insanın tahammül edemeyeceği bir yük, en büyük bedbahtlık kaynağı olduğunu işitmemiş miydim? Velakin bunu demesi kolay, yapması zordu. Her gece çadırlardan şen şakrak kahkahalar, kadın sesleri gelirken hayatında harama olsun, helale olsun. Bir kere bile uçkur çözmemiş fakir kahrolup duruyordum. Habib de benim gibiydi ama o söyleniyor, bu çadırlara ve oraya gidenlere küfrediyor. Bunların ocağın yüz karaları olduğundan, alçaklıklarından, aşağılıklarından, müptezelliklerinden dem vurup duruyordu. Öyle ki bu hali beni eğlendirmeye bile başlamıştı. Bu iş için en gerekli uzuvlarını keseceksin bunların diyordu. Gülüyor damarına basıyordum. Onlar da o şehvet olduktan sonra başka yol bulurlar o zaman diyordum. Tabii diyordu. Dümbükler bir de onu denesinler. Şeytana yol mu tükenir? Eğlenmek biraz olsun beni ferahlatıyordu. Yine de Aliki rüyalarıma daha fazla girmeye başlamıştı. Uğruna yiğit Nikola'yı bıçakladığım Aliki. Evet ne Ahmet ne de Habib beni ele vermişti. Ne de Nikola. Ama ben bıçaklamıştım. Nikola'yı bıçaklamak istediğimden değil. Herifin bizden yiğit çıkmasını nefsime yediremediğimden. İşte Aliki şimdi her gece rüyamda. Her gece beni kan ter içinde bırakıyor. Nikola'nın bu rüyanın üzerine düşen gölgesi ise her gece vicdanımı zorluyor. Habib'le benim aramdaki fark bu. Ben herkesin bir anda nefsine kapılabileceğini biliyorum. Fakat hiçbir rezillik. Yine de ruhumun neşe duymasının önüne geçemiyor. Ne usulsüzlerin işreti, ne diğer sınıflardan askerlerin kıskançlıkları, ne de farklı ortalardan yoldaşların çekişmeleri benim duyduğum neşeyi yok edebiliyor. Sanki bu 19 yaşıma kadar ruhum sıkılmış sıkılmış, adeta birden serbest kalmış gibi bir neşe duyuyorum içimde. Bu hissi daha önce fark etmemiştim. Kendimi sıkılmış yahut sıkışmış gibi hissetmemiştim. Ama İstanbul'dan çıktığımızda başımızda tuğlarımız, elimizde nişanlarımız, uygun adım hep birlikte yürümeye başladığımızda, bugün, yarın, öbür gün demeden yürümeye başladığımızda göğsümün serbestliğin verdiği bu neşeyle dolduğunu hissettim. Bütün kayıtlardan azat olmak gibi bir durumdu içinde bulunduğum. Şehit olmaya gidiyorum. Yalan dünyanın, yarının, öbür günün, şehvetin, unun, şekerin ne önemi var? Yanımda yoldaşlarım var. Tecrübeli her biri bin bir ateşin çemberinden geçmiş Semender. İslam mitolojisinde ateşte yanmayan bir yaratık. Misali zabitlerim var. İnşallah hak erenler bu şehitliği bir zafere vesile kılar. Şebeş Sahrası. Edirne Ovası'nda kalışımız uzadıkça uzadı. İki düşmanımız olduğundan ve bu ikisi de ayrı yönlerden ilerlediğinden ikisini de kollamak, ona göre ordu taksimatı yapmak ve üstelik ikisinin birleşmesini engellemek zorundaydık. Bu arada zabitlerin sık sık Sırplara güvenilmeyeceğinden bahsettiklerini, ulahların arkadan vurmasından çekindiklerini, kendi tebaamızın bize oyun edebileceğinden korktuklarını dahi işittim. Paşaların ve zabitlerin işlerinin ne kadar zor olduğunu düşündüm. Nihayet Mayıs sonlarına doğru ordunun 100 bin kadar askerinin Özi ve Bender kaleleri civarına yani Moskov üzerine gönderilmesine, bizim bulunduğumuz asıl kuvvetin ise Vidin'e doğru Nemçelileri karşılamaya yürümesine karar verildi. Nemçe ordusundan daha fazla çekinildiğini düşündüm. Belki de bunun nedeni Nemçe Kaiser'inin bizzat kendisinin ordusunun başında olmasıydı. Artık ahalisinin bizi pek sevmediği açıkça belli olan memleketlerde hızla ilerliyorduk. Zaman önemliydi. Nemçeliler müstahkem mevkiler ele geçirmeden onlarla karşılaşmalıydık ve ne olacaksa olmalıydı. Banat Ovası'na inebilmek için geçit yerleri pek dar olan, sırtlardan da asla geçit vermeyen Sarp dağların arasından geçtik. Her bir geçide girmeden belirli bir mesafede duraklıyor, öncülerin getireceği haberleri bekliyor, geçit güvenli ise tekrar ilerlemeye başlıyorduk. Buraları bizim topraklarımızdı ama sanki bizim değildi. Yolda Nemçelilerin Bosna şehrine saldırdıklarını fakat şehir savunması karşısında bozguna uğradıklarını öğrenmek yüreğimize su serpti ve uzun süre Sarp kayalıkların Allah Allah nidalarımızla çınlamasına sebep oldu. Sonra günler süren ilerleyişin ardından birdenbire durduk. Verilen emirler ve bu emirlerin veriliş tarzı duruşumuzun bir duraklama olmadığını anlatıyordu. Öncülerden haber de beklemiyorduk. Çünkü öncüler zaten geri dönmüşlerdi. Duruşumuzun nedeni öncülerin getirdiği haberlerdi. Nemçeliler bizi dağlardan düze indirmek niyetinde değillerdi. Nezaret denen dağ kasabasına ağır istihkamlar kurmuşlar, birçok metris kazmışlar ve hemen arkasındaki Mehadiye boğazını sıkı sıkıya kilitlemişlerdi. Düzlükte karşılaşmaya gidiyorduk fakat Nemçeliler önümüze iki kilit birden vurmuşlardı. Zabitler durmadan Koca Yusuf Paşa ile toplantılar yapıyor, bu kasabayı ve boğazı nasıl aşacağımızı tartışıyorlardı. Tartışmalar sadrazamın otağından taşıyor, bize kadar ulaşıyordu. Yolumuzu değiştirelim, kilitleri kıralım. İki temel fikir bunlardı. kısa sürede yolumuzu değiştirmenin akıllıca bir fikir olmadığı ispatlandı. Koskoca ordunun başka bir boğaza yönelmesi Nemçelilerin haberi olmadan yapılamazdı. Bu kez onlar gider, bizden çok önce oraya da kilit vururlardı. Tek çaremizin bu kilitleri kırmak olduğu besbelliydi de bunun nasıl yapılacağı o kadar belli değildi ve şimdi asıl tartışma konusunu teşkil ediyordu. Nezaret kasabası dik bir yamacın üzerindeki geniş bir toprak düzlükte Mehadiye Boğazı'nın girişini kapatan bir noktada duruyordu. Nemçeliler bu kasabanın bize bakan yönüne iki sıra metris kazmış, 500 kadar tüfekçi yerleştirmiş, onları korumak için de kasabaya 250 kadar ağır süvari bırakmışlardı. Bu rakamlara şaşıyordum. Öncülerimiz bunlara adeta parmakla sayacak kadar yaklaşmışlar ve sonucu getirmişlerdi. İşte şimdi fakiri şaşırtan 750 kişinin 100 binlik bir orduyu durduruyor olmasıydı. Yusuf Ağa yekten saldırıp geçeriz geçmesine ama en az 5000 kayıp veririz. Canımızı dağdan taştan toplamadık evladım dedi. Peki nasıl geçecektik? Burada kalacak değildik ya. Cenk'in şeytan hilesini aratmayacak hilelerle dolu olduğunu burada öğrendim. Cenk pazı kuvveti kadar fikir işiydi. Zihin kuvveti ve tecrübeydi. Lağımcıların ne işe yaradığını da burada anladım. Yola çıktığımızdan beri bu taife dikkatimi çekmişti. Taşıdıkları tüm silah, bellerindeki kuşağa soktukları piştovlardan ibaretti. Tabii hançeri silahtan saymazsak. Bu adamlar kazma kürek taşıyorlardı. Bu kazma kürekler de bildiğiniz bağda bahçede kullanılanlardan değildi. Kısa saplıydılar ve çok dayanıklı görünüşleri vardı. Bir de arabalarla küçük barut fıçıları götürüyorlardı. Merakımı yenemeyip durmadan başını ağrıttığım Yusuf Ağa'ya, ''Ağam bu lağımcı taifesi ne işe yarar?'' diye sormuştum. ''Bunlar dedi, tünel kazarlar, kale duvarlarını patlatırlar. Allah düşman başına versin, işleri çok zordur.'' Yol boyunca gözlerim lağımcılara takıldığında bu sözleri hatırladım. Ama hala işlerinin ne olduğunu idrak edememiştim. Hatta bunlarla eğlenmeye bile başladım. Adamlara her baktığımda insan suretinde bir köstebek görmüş gibi oluyor, içten içe gülüyor Habibe, orduyu Hümayun'da köstebek besleniyor deyip eğleniyordum. Oysa kilitlerin nasıl geçileceğine ilişkin hileyi öğrendiğimde adamlar gözümün önünde birden devleştiler. Koca ordu bu adamlar olmadan ilerleyemeyecekti demek ki. Metrislere açıktan saldırmak intihar olacağına göre bu adamlar metrislere doğru tünel kazmaya başlayacaklardı. İki çıkışlı tünel kazılacak, bir uç metrislerin dibine kadar girecek, oraya barut fıçıları konup ateşe verilecek, patlatılacaktı. İkinci çıkış biraz daha geriden olacak. Patlama olduğu anda bu ikinci çıkıştan Yeniçeri serden geçtileri fırlamış, metrislerdeki şaşkın Nemçelilerin üzerine çullanmış olacaklardı. Kurulan düzen buydu. Şeytana bile külahını ters giydirecek bir düzen olduğunu düşündüm. Tabii bütün bu iş gece yapılacaktı. Nemçeliler 500 tüfekçinin hepsini aynı anda metrislerde tutmuyorlardı. Eğer düzen iyi işlerse kendi kazdıkları metrisler hem dışarıdaki tüfekçiler hem de süvarileri için düşecekleri ölüm çukuru olacaktı. Yalnız kurulan düzenin müphem kalmış bir yanı vardı. Tüneli kimlerin kazacağı ayan beyan ortadaydı. Sanki köstebek olarak doğmuş bu adamlar, şimdiden işlerine koyulmuştu bile. Karınca gibi çalışıyorlar, birkaç tanesi kazarken diğerleri toprağı boşaltıyor, başkaları tünel çökmesin diye hazırladıkları küçük keresteleri ustaca yerleştiriyor, diğer başkaları koskoca manda derisinden bir körükle tüneldekiler boğulmasın diye içeri hava basıyorlardı. Küçük demir tekerlekli arabalara yüzü koyun yatıyor, tünelin içine kayıyor. İşleri bitince bu arabalara bağlı iplerle geri çekiliyorlardı. İşlerini hızla ve maharetle yapıyorlardı. Aklıma çocukluğum, oynarken bahçeye kazdığım küçük tüneller geldi. Bu oyunları oynarken büyüklerin bu kadar maharetle tünel kazdıklarını hiç düşünmezdim doğrusu. Ama şimdi sıradan zamanlarda kimsenin önem vermediği bu adamlar birdenbire ordunun kurtarıcısı olmuşlardı. Bunun farkında oldukları da çok belliydi. Zabitleri yüksek sesle emirler veriyor, Bu emirleri verirken hindi gibi kabararak sağına soluna bakınıyor, neferler de işlerinde ne kadar usta olduklarını sergilemek için çırpınıyorlardı. Düzenin müphem tarafı serden geçtilerin kim olacağıydı. Adı üzerinde serden geçti gönüllü olunurdu. Kimse zorla serden geçti olmazdı. Peki bu gönüllüler kim olacaktı? Bir gecenin kör karanlığında kim yüzlerce arşın tünelden süründükten sonra bir düşman metrisinin üzerine yarasa gibi atlayacaktı? Kurulan düzenden haberim olduğunda ve bu serden geçti lafı edildiğinde kanım yüzüme vurmuştu. Habib'le birbirimize bakmış, gözlerimiz birbirlerine kıvılcımlar göndermişti. Başka kimler olurdu bunu bilemezdik ama bu yiğitlerin, bu kilit kırıcıların ikisi mutlaka biz olmalıydık. Hazreti Ali Efendimiz misali Hayber'in kapısını biz yerinden sökmeliydik. Habib'in bir engeli yoktu. Sorulduğunda gönüllü olması yeterliydi. Bir yetimdi Habib, bir kul oğluydu. Ama benim pederim başımdaydı. Hemen biraz ilerimde olacak, gözlerini bana dikip bakacaktı. Bunu biliyordum. Engellemek için elinden geleni ardına koymayacaktı. Bunu da biliyorum. Derken ilk işaret Yusuf Ağa'dan geldi. Evladım Sabit, sakın başçavuş serden geçti toplamaya geldiğinde gönüllü olmayasın. Babanın yüreğine ateş salmayasın. Nasılsa kafi miktarda gönüllü çıkacaktır. Bir eksik bir fazla ne olur ki? Deyiverdi. Bu sözleri aslında pederim söylüyordu, utanıyor, kendisi doğrudan bana bahis açamıyor, Yusuf ağama söyletiyordu. Gözlerini üzerimde, tam ense kökümde hissediyordum. Kader Yusuf ağam dedim, kader neyse o olur, ne eksik ne fazla. Yusuf ağa cevabımdan işkillendi. Allah kaderi idraksizlere değil, idraki olan bizlere vermiştir Sabit dedi. Eyvallah ağam dedim, sustu. Düşünceli düşünceli bir tutam bıyık yoldu ve uzaklaştı. Tünel çalışması 3 gün sürüyor. 3 gündür bu tuhaf adamlar karınca gibi çalışıyor. Artık işin sonuna geldiğimizi hissediyorum. Yol açılır açılmaz hücuma geçecek, birlikler hazırlık içinde. Herkesi bir telaş sardı. Bu telaş artık nezaret kasabası temizlenene kadar bitmez. Fakat serden geçtiler hala belli değil. Başçavuş hala ortaları dolaşmış değil. Pederim ve Yusuf Ağa diken üstünde. Ben sakinim. Nasıl olsa kararımı verdim. Tam 3. gün akşam üzeri tünel tarafında ani bir hareketlilik oldu. Tuhaf adamlar koşuşturmaya, bağırışmaya başladılar. Ne olduğunu anlamam ve vücudumun buz gibi olması çok zamanımı almadı. Meğer Nemçelilerin de lağımcıları varmış. Onlar da bizim cephaneliğe lağım kazıp uçurmak isterlermiş. Nemçeli 2 lağımcı ile bizim 2 lağımcı toprağı kazarken birden burun buruna gelivermişler. Meğer bizimkiler bunun için kazarken hançerlerini ağızlarında taşıyormuş. Nemçelilerden birini hemen hançerlemişler. Diğeri çetin ceviz çıkmış. Bizim öndekini hançerlemiş ama o da can havliyle ona sarılıp hançerini sokmuş. Bir süre ölene kadar itişmiş durmuşlar. Sonra öylece birbirlerine kenetlenerek kala kalmışlar. Sağ kalan lağımcı yoldaşını ayıramamış. Zorlukla geri dönüp tünelden çıkmış. Şimdi tünelin yeri ve derinliği değiştirilecekmiş ve en az 1 günlük emek boşa gitmiş. Demek ölüm bu kadar yakın. Ama Allah'ım inşallah bana böyle bir ölüm nasip etmez. İnşallah layığım böyle bir ölüm değildir. Vücudum bu korkuyla buz kesmişti. Büyük gün sonunda geldi. Başçavuş sonunda ortaları teftişe başladı. Serden geçtiler birer ikişer ortaya çıkıyor. Vaziyet hiç de Yusuf Ağa'nın dediği gibi değil. Fazlası şöyle dursun, yeterlisi çıkarsa şükretmek gerekecek. Öğle saatlerini biraz geçmişti ki başçavuş Rüstem Ağa'nın teftiş sırası 38. ortaya geldi. Başçavuşu pederim karşıladı. Sarılıp kucaklaştılar. Rüstem Ağa ocak ağalarının en korkulan ama aynı zamanda en saygı duyulanlarındandı. Tüm ocakta o duymadan kuş uçmaz denilirdi. Zabitlerle kısa tuttuğu selam sabahtan sonra dimdik, kılımız bile kıpırdamadan duran bizlere döndü. Tiz sesiyle "Yoldaşlar," dedi. "Yarınki gece inşallah uğraşlarımızın semeresini göreceğiz. Lağımcı kardeşlerimiz işlerini neredeyse bitirdiler. Şimdi sıra bizde. Şimdi sıra Hacı Bektaş Ocağı'nda. Lağımcılar bir de şehit vererek yiğitliklerini, mesleklerindeki maharetlerini gösterdiler. Şimdi sıra Yeniçerilerde. Yeniçerinin serden geçtiği yiğitlerinde. Din-ü devlet sizden hizmet bekler. Dahası can bekler. Orduyu Hümayun açacağınız yolu gözler. Ama serden geçtilik zor iştir. Gitmek vardır, dönmek yoktur. Şu yaşlı ağanız kaç yüz civanı bu yola göndermiştir de bugüne kadar dönenlerin sayısını iki elinin parmağıyla sayar. Bunu maneviyatınızı kırmak için değil, bir daha iyi düşünesiniz diye derim. Şimdi aranızdan kim serden geçtiliğe karar kıldıysa üç adım öne çıka. 200 nefer önce öylece bir durduk. Pederimle gözlerimiz buluştu. Bir an telaşlandığını açıkça gördüm. Sonra gözleri sulandı ve hafifçe yan döndü. O anda üç adım ileri yürüdüm. Bütün sesimle bağırdım. Canım, başım, dini devlete feda olsun ağam. 200 nefer içinden 9 candık. Rüstem ağa bizleri teker teker süzdü. Yavaş yavaş yanıma geldi, alnımdan öptü ve pederime döndü. Ne dersin Arif ağa diye sordu. Arif ağam niçin titrediğine bir türlü karar getiremediğim sesiyle cevap verdi. Kaderdir ağam. Yazılan neyse o olur. Ne bir eksik ne bir fazla. 1 Eylül akşamı elimizde piştov, ağzımızda hançer, 150 civarında serden geçti, tünellere girdik. Tünellerin yakın çıkışından çıkacak, yere yapışacak, yağımcıların metrisler yakınındaki barut fıçılarını patlatmalarını bekleyecek, sonra Nemçeli'nin üzerine çullanacaktık. İşin en zor kısmı fıçılar patlayana kadar duyulmamak ve görülmemekti. Eğer duyulur ya da görülürsek, ava giden avlanır sözümüz gereği, Nemçeliler bizi düzlükte avlayacaklardı. Habib de benim gibi neşeliydi. Bunu gözlerinden anlıyordum. Karanlıkta kara gözleri parlıyor, çocukluğumuzda olduğu gibi şakalar yapmak istiyor ama ses çıkarırım korkusuyla yapamıyordu. Birer ikişer tünellerden çıktık. Çıkan yerle yeksan oluyor. Adeta yeri kazıp içine giriyordu. Ay yoktu. Bir bulutun arkasından birdenbire çıkarak bize oyun etmesinden korkuyorduk. Nefes bile almaya korkarak patlama seslerini beklemeye başladık. Yıllar bu dakikalardan daha kolay geçer. Nihayet altımızdaki toprağı bile sarsan ilk patlamayı ve Nemçe metresinden gelen feryatları, bağırışmaları duyduk. Onu bir patlama daha ve onu bir diğeri izledi. 3 olmuştu ve 5 olması gerekiyordu. Saniyeler geçmek bilmiyordu. Ki ikisi daha geldi. Ortalık toz dumandı. Ağır bir barut kokusu meydana gelen sisle birlikte bizi içine alıyordu. Serden geçti başı birden doğruldu ve bağırdı. Hücum! Allah Allah! Hep birlikte bağırarak metrislere doğru fırladık. Bu kadar gürültüyü yalnızca 150 kişinin çıkardığına inanamıyordum. Kaç adım attım bunu bilmiyorum. Her taraftan ateş geliyordu. Birden kendimi metrislerin içinde hayatımda gördüğüm ilk Nemçeliyle burun buruna buldum. Tüfengini bana doğrultmaya çalışıyordu. Bir an şaşkınlık geçirdim. Şimdi ne yapmam lazımdı? Bereket versin ki elindeki uzun tüfengi dar metriste çeviremedi. Benim piştovum ise kısaydı. Tam göğsüne bir tane sıktım. Öbür piştovumu ve kılıncımı çektim. Bir zırhlı gölgeyi daha vurdum. Kalabalıktan kılıncımı kaldıramıyordum bile. Biz onlar hınca hınç iç içeydik. Nefesleri ensemizde, ayak altımızda, yanı başımızdaydı. Önüme gelene hançerle vurmaya başladım. Batırıyor, kesiyor, boğuşuyordum. Metrisin dibi birden ölü, canlı gövdelerle dolmuştu. Düşüyor, doğrulmaya çalışıyor, kandan kayganlaşmış zeminde kayıyor, yine düşüyordum. Neye basıyordum bunu bilmiyorum. Bir kafa, bir karın, bir sırt, ayağımın altındaki zemin bunlardı. Soluk soluğa can havliyle dövüşüyorduk. Sürüne sürüne birbirimizi yakalamaya, hançeri sokacak yer bulmaya çalışıyorduk. Bereket kılık kıyafetimiz çok farklıydı da birbirimizi vurmuyorduk.